Ayrım 11. Duman Altı Hayatlar. Elif Öztürk. Sayfa 155. Düş Bozumu. Yatakta bir sağa bir sola dönen Serhat kendini çok bitkin hissediyordu. Eklem yerleri sızlıyor, midesi bulanıyor, karnı ve boğazı ağrıyordu. Sabaha kadar gözünü kırpmamıştı. Sancısının yanında yastıkla yorganla kavga edip durmuştu. Kendini işe gidemeyecek kadar kötü hissediyordu. Herkes evden çıkıp ortalık sessizleşince daha fazla dayanamayacağını anlamıştı. İleç aramaya başladı. Salih'in eşyaları arasında küçük haplar bulunca ağrısını, sancısını unutmuştu. Hemen telefona sarılıp kardeşine hesap sordu. Alo, neredesin sen? Ne var, ne oldu? İşteyim, nerede olacağım? Kes lan sesini. Sen benim başıma hapçı mı olacaksın? Ne hapı be? Saçmalama. Akşam eve gel de soracağım ben sana. İyi be, git işine. Serhat bulduğu kapsüllerin ne olduğunu çok iyi biliyor, kardeşinin bağımlı olmasından korkuyordu. Akşam evde kıyamet kopacaktı. Salih işlerin büyümesini önlemek için hemen Melih'i aradı. Olan biten ne varsa anlatmıştı. Ağabeyini sakinleştirmesini istedi. Melih öğrendiklerinden sonra zaman kaybetmeden telefona sarılmıştı. Aga ne haber? Ne olsun ya? Hasta halimizle serseriyle uğraşıyoruz. Neyin var ki? Üşüttüm herhalde. Her yanım ağrıyor be aga. Sen çıkma evden. Ben geliyorum. İyi. Melih eczaneden birkaç ilaç alıp hemen eve gitmişti. Serhat'ın hali söylediğinden daha fenaydı. Ateşi çıkmış, alev gibi yanıyordu. İshal olmuş, tuvaletten çıkamıyordu. Melih arkadaşını zorla banyoya götürüp soğuk suyla yıkadı. Serhat kurulanırken tir tir titriyordu. Üşüdüğü için hayli öfkelenmişti. Oğlum öldürecek misin sen beni? Dondum be Allahsız. Aga kız gibi dedir etme. Soğuk suyu yemeseydin asıl o zaman ölecektin. Niye bu kadar kötü olduğunu kimseye haber vermedin? Ne söyleyeceğim ya? Gelip bana bakıcılık yapın mı diyeceğim? Oldu. Başka isteğin? Melih genç adamı lafa tutarak bir iki lokma bir şeyler yemesini sağlamıştı. Zorla yediremeyeceğini bildiği için arada kaynatmıştı. Sonra ona getirdiği ilaçlardan verdi. Serhat bir iki saat sonra biraz rahatlamış, ateşinin düşmesiyle ferahlamıştı. Uyandın mı? Ne verdin oğlum bana ya? Domuz gibi yatmışım. Serseriye verdiklerinden değildir inşallah. Salih'e ne vermişim ki ben? Kıvırma lan. Gördüm işte eşyaların arasında. Aga çocuk İstanbul gibi yerde yaşıyor. Bir sürü insan var. Benden aldığı nereden belli? Hem diyelim ki ben verdim. Kardeşimizi kurda kuşa yem etmedim. Senin sevinmen gerekir. Söylenmen değil. O nedenmiş? Çocuğun yaşadığı onca iş sıkıntısının içinde nefes almasına yardım etmişim. Saçma sapan yollara sapmasını önlemişim. Daha ne olsun? Bu ilaçlarla mı? Söylenme de dinle. Sizin yaşadıklarınız ortada. Aga arada gevşetmezsen asla sıklaştıramazsın. Yöntemine bayıldım. Dalga geçme be agam. Üniversitede herkes kullanıyor. Hocalar sınav zamanı öğrencilerine strese girmesinler diye bile tavsiye ediyorlar. Aklın ermez böyle işlere. Karıştırma diyorsun yani. Of saçmalama be Serhat. Sadece çocuğun üzerine fazla gitme diyorum. Zaten bunalımda. Vallahi sen bilirsin. Yarın bir iş açar başına. Ondan sonra uğraş dur. Ben siz düşündüğümden söyledim. Kardeşini benimkinden ayırmam. Bilirsin. O ilaçların ne işe yaradığını biliyorum. Yaptıklarının da farkındayım. Şimdi karşımda başkası olsaydı öyle oturamazdı. Benim kızdığım en son benim haberim oluyor. Haklısın kızmakta ama bunu bana değil kardeşine sormalısın. Akşam al karşına oturup sakin kafayla konuşun, dertleşin. O küçük, illaki hata yapacaktır. Sen affetmesini bilirsen o da seninle paylaşmayı öğrenir. İyi tamam, gelsin bakalım. Karşılıklı birbirimizi affedelim. Ha şöyle, adam ol yola gel. Ben konuşurum onunla, sen merak etme. Serhat sakinleşince aklında kardeşiyle bir anlaşma yapma fikri doğmuştu. Salih'in hap kullandığını saklamasına karşılık üniversiteden atıldığı gerçeğinden evde bahsedilmeyecekti. Akşama kadar bu düşünceyi aklında kurup kırmadan dökmeden kardeşine nasıl söyleyeceğini kurgulamıştı. Bunun olmasının gerekliliğine dair sayısız neden sıralayıp içini rahatlattı. Özenle seçilen sözcüklerle bezeli senaryosunun provasını yaptı. Can verdiği hikayesine sayısız tekrardan sonra kendisi de inanmıştı. Salih akşam olup iş bitince bir an önce eve gitmek istedi. Ağabeyiyle arasında ne yaşanacaksa bu gece olup bitmeliydi. Bu olay uzarsa kendince işleri sarpa saracak, dağıtılması gereken malları zamanda yerlerine ulaştıramayacaktı. İş yerinden ayrılmadan önce Melih ile konuşmuştu. Ağabeyinle çok fazla inatlaşma. Her dediğine tamam de demiyorum. Ama biraz mülayim ol. Bırakırım falan deyiver. Genç adamı sıkı sıkıya tembihlemişti Salih. Salih, ağabeyinin yaptığı planlardan habersiz eve gitti. Serhat ilaç içmeden önce bir şeyler yemesi gerektiğini hatırlayıp isteksiz bir halde mecburiyetten mutfağa gitti. Bir parça ekmeğin içine peynir zeytin döşedi. Bir bardak su alıp ekmeğiyle beraber tepsinin içine koydu. Tepsiyi alıp odasına giderken Salih çıka geldi. Ağabeyinin bitkin, sefil halini görünce üzüldü. Elindekini bana ver, hadi git yat, bir parça ekmek de olmaz, çorba ısıtayım sana. İstemem. Anamın tarhana çorbasını elinin tersiyle itme. İçer misin diye sormadım zaten. Mecbursun, içeceksin. Bugüne kadar bana neyi sordun ki bunu soracaksın? Neyden haberimiz var ki? Biz burada eşek başıyız. Benim başım ol. Zevzek. Paşam yattığınız yerden konuşmayınız lütfen. İstirham edeceğim, rica edeceğim sizden. Şebek. Hasta olmayacaktım da sana soracaktım ben ettiğin ricaları. İyi sor tabi. Bak çorba getirdim sana. Önce bunu iç bir, iyileşsen. Sorarsın sonra aklına ne gelirse. Salih yaptığı şakalarla ağabeyini yumuşatmaya çalışmıştı. Çorbasını içirip tepsisini aldı. Mutfağa götürüp kirlenen tabakları yıkadı. Eline aldığı bir bezle bulaşıkları kurulayıp tek tek yerine kaldırdı. Ağabeyinin gözüne hoş görünmek için hoşmerim yapmaya karar verdi. Kilere iyice baktı ama gerekli malzemeleri bulamadı. Evde doğru düzgün bir şey kalmamıştı. İnanmıyorum. En son benim yaptığım alışverişle kalmış burası. Kimsenin evden haberi yok ki. Kendi kendine söylenirken ağabeyinin seslendiğini duydu. Oğlum benden kaçamazsın. Kendine boşuna iş arama. Geldim tamam. Ağabeyinin yanına gidip karşısındaki divana oturdu. Oğlum her şeyden haberim var. Sakın inkar etme. Anlamadım. Neyden haberin varmış? Dolapta ilaç gördüm. En kuytu köşeye saklamışsın. Neden başladın? Ne kadardır kullanıyorsun diye sana sormayacağım. Korkma kızmayacağım. Sana bir borcum vardı. Sadece onu ödeyeceğim. Borç mu? Benim için sakladıklarını susarak ödeyeceğim. Ondan nasihat dinleyip vidalarıyla başlayan tehditler duymaya kendini çoktan hazırlamıştı. Ağabey ağzındaki baklayı çıkarmış, söylediği her söz tokat gibi genç adamın yüzüne çarpmıştı. Salih neye uğradığını anlamamış, yatakta yatan adam ona kısasa kısas demişti. Duyduklarına inanamıyordu. Ona göre ağabeyinin fakülteden atıldığını zaten saklamıştı. Üstüne üstlük kimseye muhtaç kalmasın diye maddi yardımda bulunmuştu. Ağabey konuştukça kan beynine sıçrıyor, yüreğindeki hararet tavan yapıyordu. Melih'e verdiği sözü tutacak, sakin kalacaktı. Ne kadar sinirlerini dizginlese de ağabeyinin sözleri yüreğine mızrak gibi saplanıyordu. O an aklında bir soru yankılandı. Bana olan sevgisi bu kadar mıydı? Daha fazla dayanamayarak sordu. Sen de bana maddi yardım yapacaksın yani. Dişe diş, kana kan diyorsun. Aldığın maddeler pahalıysa yardımcı olurum. Sen benim biricik kardeşimsin. Yeter ki sen nerede konuşacağını, nerede susacağını bil. Ağabey kendi kuyruğunu kurtarmak uğruna kardeşinin yangında gezinmesine izin veriyordu. Salih ağabeyinin bu kadar küçülebildiğine inanamıyordu. Sanki her yere uyuşmuştu. Olduğu yerden kalkamıyordu. Şoka girmiş gibi ifadesiz bir yüzle, bir noktaya odaklanmış gözleriyle ve sanki birbirlerini bekletir gibi yavaş akan sözcükleriyle dudaklarından birkaç kelime döküldü. Sen zavallının tekisin. Midem bulanıyor. Sana bakarken. Keşke madde kullandığım için beni şuracıkta hemen dövseydin. Dayaktan komaya girseydim. Öldürseydin. Bağırıp çağırsaydın. Ama bana pisliğimi örtmek için seni görmezden geleceğim demeseydin. Oysa dedin, senin ayıbın benim, benim ayıbımdır diye evde bile söz ettirmezken olup söylediklerine bak, yazıklar olsun sana. Beni yanlış anladın. Bundan böyle benim ağabeyim yok. Duyuyor musun? Yoksun sen. Salih yüreğinde gezinen düşüncelerin hepsini akıtamamış, kendini dışarıya atmıştı. Evden çıkarken gözleri nemliydi. Sokaklardan medet umup nereye gideceğini bilmeden kendini kaldırımların kollarına attı. Serhat yaptığı hatanın ciddiyetini yıllar sonra dönülmez yollara girildiğinde fark edecekti. Salih, ağabeyiyle arasındaki pamuk ipliğiyle örülmüş tüm bağlarını koparmıştı. Yıllarca zorla çalı çırpıdan yaptığı köprülerini bir anda yakmış, ondan iyice uzaklaşmıştı. Uçurumun kenarında olduğunu görüp ses çıkarmamasına içerlemişti. Kendini sokağa atılmış bir köpek gibi hissediyordu. İstanbul'un ona sadece bir maddeye bağımlı kalmayı, yokluğunda ona ulaşmak için her şeyi yapmayı öğrettiğini sanıyordu. Oysa yalnızlığın soğukluğuyla daha tanışmamıştı. Yüreğinin ortasına çöreklenen boşlukta sürüklenme duygusunu hiçbir zaman yenemeyecek, hiçbir aşk orayı doldurmaya yetmeyecekti. Kendini hiç olmadığı kadar tek başına kalmış hissediyordu. Yanında olan tek arkadaşının uğruna her şeyini yitirebileceği, kullandığı madde olduğunu sanıyordu. Sempozyum. Ceyda sevdiği adamın yaşadıklarından habersiz üniversitedeydi. Madde ve bağımlılık adı altında bir sempozyum düzenlenmişti. Arkadaşları ile birlikte anlatılanları dinliyordu. Şşt, biraz sessiz olun, duyamıyorum. Bu konuşan kimmiş? Psikolog. Millet dinleyin ya. Ne dinleyeceğiz ya? Elindeki kağıttan okuyor. Sizinle tanışma faslını tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi ise en basit haliyle bağımlılık ile ilgili bazı bla bla bla namal okuyor. İstenen etkiyi sağlamak ve bu etkiden yararlanmaktır. Miktarını artırarak yararlanmaya devam etme ihtiyacı oluşur. Sürekli olarak aynı miktarda madde kullanımı ile belirgin azalmış etki alınır. Maddeye özgü yoksunluk sendromu yaşanır. Hadi ya! Yoksunluk döneminden kurtulmak veya kaçınmak için aynı veya benzeri etkide bir madde alınır. Kullanılan madde düşünülenden daha fazla veya daha uzun süreçte kullanılır. Madde kullanımını denetim altına almak için ya da bırakmak için çaba verilir. Çabalar hayal kırıklığı içinde başarısız olur. Madde kullanımı için önemli toplumsal, mesleki faaliyetlerden uzak durulur ya da bu faaliyetler azaltılır. Yazık. Madde kullanımına neden olmuş ya da alevlendirmiş fiziki ya da psikolojik nedenlerin var olduğu bilinmesine karşın madde kullanımına devam edilir. Madde kullanımının kişinin kendisine, ailesine ve çevresine zarar verir. Kullanıcı, verilen zararların farkına varmasına rağmen madde kullanımına devam eder. İşe odaklanamama başlar ve alınması gereken sorumlulukların alınamaması durumu süreklilik kazanır. Madde kullanımı esnasında fiziksel olarak yineleyici, tehlikeci durumlar da olur. Örneğin, madde etkisindeyken araba kullanılması dahilinde ciddi sorunlara ve kayıplara yol açabilecek kazalara sebep olunabilir. Kaza mı? Madde kullanımına ilişkin olarak davranış bozuklukları ve beraberinde kullanımına devam edildiğinde saldırgan davranışlar ya da yapılan kavgaları, tartışmaları kendinden uzak tutmak için madde kullanımına sığınırlar. Bağımlı kişilerde en sık gözlenen kişilik bozukluğu antisosyal kişilik bozukluğudur. Ayrıca borderline kişilik bozukluğu, pasif agresif kişilik bozukluğu, madde bağımlılarında sıklıkla rastlanan diğer kişilik bozukluklarıdır. Daha ne olsun? Gençlerin en sık olarak merak nedeniyle madde kullanmaya başladığı gösterilmektedir. Merak ediyorlarmış. Arkadaş baskısı ikinci önemli etkendir. Bir arkadaş ortamında yapılan ısrara çoğunlukla dayanılamamaktadır. Arkadaş grubunun dışında kalmak, onlarda farklı olmak korkusu yaşatmaktadır. Gençleri madde kullanmaya iten diğer bir etken ise gencin madde kullanarak kendini kanıtlama davranışı gösterme eğilimidir. Aptal mı bunlar? Farklı ve değişik gözükerek beyni toplamak amaçlanmaktadır. Ani tepki veren, saldırgan veya asi davranışları olan, her şeyi reddeden, davranış bozukluğu gösteren, aykırı davranışlar içinde bulunan, erken yaşlarda davranış problemleri olan, çabuk heyecanlanan, içe dönük olan, itaatkar olan ve yaşıtlarından aşırı etkilenen gençler, madde kullanma riski fazla olan gençlerdir. Eğer kişi tedavi olmayı kendisi istemiyor ise, kimse ona zorla bıraktırmayı başaramaz ve kişi maddeyi bırakmaya kendini hazır hissetmelidir. Çünkü kişi maddeyi bıraktığı zaman alışkanlıklarını, arkadaşlarını, yaşadığı ortamı değiştirmek zorunda kalacaktır. Eğer tüm bunlara hazır değil ise yapılacak çok fazla bir şey yoktur. Biraz uzun olan konuşmamı dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için biz size teşekkür ederiz. Arkadaşlar, sizin için önemli olan bu paylaşımı uğultu yapmadan dinleyin lütfen. Of, sıkıldım ya. Şimdi sözü polis memuru Asaf Soydemir'e veriyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar. Ben İstanbul Emniyeti Narkotik Şube Büro Amirliğinden Komiser Asaf. Uyuşturucu maddelerin tanımını yaparak sözlerime başlayacağım. Belirli dozda alındığı zaman kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan, fert ve toplum içerisinde iktisadi ve sosyal çöküntü meydana getiren, alışkanlık ve bağımlılık yapan, kanların kullanılmasını, bulundurulmasını ve satışını yasakladığı narkotik ve psikoterapik sözcükleriyle daha ne kadar sürecek? Of, bilmiyorum. Ceyda, sen kalıyor musun? Biz de size teşekkürlerimizi ilettikten sonra sahneye Eycan Eren hanımefendiyi bekliyoruz. Evet, ben kalacağım. İyi, sen bilirsin. Biz kaçıyoruz. Herkese merhabalar. Sosyal hizmet uzmanı olarak sizlere maddenin etkisi hakkında bilgi aktarımında bulunacağım. Esrardan başlayacak olursak, mizacı, düşünceyi ve davranışları olumsuz etkiler. Beyinsel bağlantılarda kopukluk yapar, reflekslerde bozukluk yapar, dikkati dağıtır, paranoya ve muhtemel psikoza yol açar, unutkanlığa neden olur, yüksek dozda hayal görmeye neden olur, bronşit ve akciğer kanseri riskini artırır, uykulu hal yaratır, hafıza kaybına neden olur. Kalp hastalığı olanlarda ciddi kalp rahatsızlıkları yaratır, ağızda ve boğazda kuruluk görülür, kanlı gözler meydana gelir, erkeklerde sperm sayısında azalma ve kısırlık yaratır, kadınlarda ise testosteron düzeyinde artış ve kısırlık riski yaratır. Refleksleri ve koordinasyonu bozar. Eroin, kokain ve bunlar gibi tehlikeli uyuşturucu maddeleri geçiş basamağıdır. Biz de size teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Şimdi ise Nebahat Şaşmaz'ı sahneye alıyoruz. Merhabalar, ben ne psikoloğum ne de sosyal hizmetler uzmanıyım. Ben sadece bir vatandaşım. Kızımı zehir ile döşeli sokaklarda kaybetmiş bir anneyim. Öyküyü kaybettikten sonra Hayatta kalabilmek için belki de. Bilemiyorum. Başka anneler kaybetmesin diye gönüllü olarak çağrıda bulunmaya başladım. 6 sene anne ve babalara, 1 yıl siz gençlere bir meşale yakma amacında uğraştım. Maddenin etkileri ve kaybettirdikleri hakkında toplumu bilinçlendirme projesini kendi yüreğimde başlattım. Şimdi karşınızdayım. Öncelikle nasıl fark ederiz sorusunu yanıtlamaya çalışacağım. Ceyda konuşmacı kadının anlattıklarından çok etkilenmişti. Kendine bir insan evladını zehir yüzünden nasıl kaybeder diye sordu. Böyle insanların var olabildiğine inanmamıştı. Yüreğinde derin bir sızı hissetti. Kadıncağıza çok üzülmüştü. Daha fazla dayanamayarak oturduğu yerden doğruldu. Salonu hemen terk etmek istemişti. 11. ayrımın sonu, sayfa 167.